Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobit'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın belki de en önemli gündem maddesi Android dünyasının babası olan Google'un düzenlediği I/O etkinliğiydi. Her sene yılda bir defa yapıyorlar. Bu sene pek çok farklı ürün ve teknoloji duyurdular. Ürün tarafında tabii kimlerimiz yeni bir Nexus cihaz gelir mi? Ya da var olan Nexus cihazların özellikle Nexus 6P'nin Snapdragon 820'de güncellenmesi konusunda bir takım dedikodular vardı, evet. Ama öyle cihazlar görmedik. Ev için bir akıllı hoparlör tanıtımı yapıldı. Ona birazdan değineceğiz ama yazılım tarafında önemli gelişmeler var. Bunların başına da Daydream isimli Google'un yeni VR platformu geliyor. Yani sanal gerçeklik platformu. Zaten bir süredir özellikle kartboardla başlayan, daha sonra Gear VR gibi aksesuarların yaygınlaşmasıyla beraber bunu Google'un standartlaştırmak isteyeceği ve Android'in içerisine gömeceği söyleniyordu. Gömmüşler de keza. Hani bazılarının kafası karışmasın, bu HTC Vive ya da Oculus Rift'e rakip bir çözüm değil. Evet. Bu tamamıyla sanal gerçeklik teknolojisini telefonlarda nasıl kullanırızın en son hali diye düşünülebilir. Hatta aslında Gear VR'ın Google yorumu gibi de düşünülebilir belli açılardan.
Ya aslında ortak geliştirme platformu arkadaşlar. Sonuç olarak siz eğer sanal gerçeklik namını telefonda bir şey yapacaksanız belli kitler kullanmanız gerekiyor. Şimdi Google bunun standardını koydu, neler yapılması gerektiğinin şeklini, şemasını çizdi. Bundan sonra telefonlar için geliştirilmiş daha fazla sanal gerçeklik uygulaması görebiliriz. Sadece sunumda benim izlediğim kadarıyla derinlik algılama konusunda herhangi bir şey gösteremedi. Telefon sensörleri çünkü Erdi, bildiğin gibi şu ileri geri hareketlerimizi şu anda algılayabilecek seviyede değil, en azından o kadar hassaslıkta.
Onun aslında belli bir nedeni var. Çünkü açıklama kapsamında telefonlarda belli bir donanımsal gereksinim ve sensör zorunluluğunu getirecekler ve bu cihazların yani Daydream doğal DSD'ye sunan telefonlarında yılın ilerleyen dönemine çıkacağını söylediler. Yani HTC, Samsung ve Sony gibi firmalar zaten bu teknoloji adapte cihazlar çıkaracak.
Şimdi tabii duyuracaklar ama ben Snapdragon 820'nin zaten sanal gerçeklik namına bazı çalışmalar yaptığını biliyoruz. Evet. Özellikle sensörlerdeki geciklerin minimuma indirilmesi konusunda. Aynen. Ben şu anki telefonlarda sıkıntısız çalışabileceğini öngörüyorum.
Benim de tahminim özellikle üst seviye flagship dediğimiz cihazlarda öyle olacağını düşünüyorum. Şu an önümüzde arayüz de var. Arayüz, Gear VR'ın arayüzü çok, evet, benzer bir şekilde gözünüzü taktıktan sonra bir ana ekran gelecek arkadaşlar. Oradan uygulama mağazası ya da kurduğunuz
Gear
uygulamalara.
Gear VR zaten en başarılısı bu konuda.
Ya, aynen öyle. Zaten muhtemelen Daydream sonrasında Samsung'da Google'da daha yakın çalışıp belki Gear VR'ın sonraki sürümleri tamamıyla Daydream destekli, evet, olabilir diye düşünüyorum. Bu arada şimdi evet Android tarafında yazılımı Google geliştiriyor. Ancak Google tamam bir gözlük gösterdi. Bir VR gözlüğü gösterdi. Bu piyasaya çıkan bundan emin değiliz. Çünkü çok fazla üzerine durmadılar bir donanımsal ürün veya aksesuar olarak. Fakat bakıldığı zaman dışarıdan şu anki VR gözlüklere çok benzeyen beyaz renkli, biraz mühendislik örneği havası taşıyan bir gözlük olduğunu anlıyoruz. Ama gözlüğün dışında önemli olan elde de bir kontrolcü olması. Yine Google'un gösterdiği aksesuarlar arasında biraz HTC Vive tarzı bir mobil deneyimi yaşatacaklar gibi görünüyor. Tabii. Eğer
bu arada uygulamalar çıkarsa. Şunu söyleyelim, gözlük 3. parti üreticiye de açık olacak. Aynen. Yani biz farklı firmalardan farklı gözlükler görebileceğiz. Tek bir standart yok. Sadece Google bunda önce olacak. Onun altını çizmekte yarar var.
Kesinlikle. Bunun dışında tabii Android Ney tarafında bir takım duyurular oldu. Biz Android Ney ile ilgili olarak daha önce iki farklı video inceleme yayınlamıştık geliştirici ön izleme sürümleriyle ilgili olarak. Şimdi artık beta versiyonuna geçiş yaptı Android Ney. Android Ney'nin ismi henüz belli değil. Biz videolarda Nutella dedik genel çünkü kanı o yönde gidiyordu ama Google isim vermediğini ve ismi bizlerle beraber bulacağını söyledi. Bir web sitesi üzerinden Ney'nin açılımı konusunda bir takım yorumlarınızı ya da isteklerinizi paylaşabiliyorsunuz. Hatta Türkiye'de gerek bizim forumda gerekse de sosyal ortamda namık olsun diye bir çalışmada başlatılmış durumda. Belki bu şekilde sonuçlarını bilmiyorum ama böyle bir istek ve arzu da var en azından ülkemizdeki kullanıcılar kapsamında. Android Ney'de Google özellikle performans gelişimi yaptığını söylüyor. Burada performans tarafındaki en büyük kazanım Vulkan API'ne desteğin geliyor olması. Şimdi biz Android Ney'i ülkemizden hangi cihazda test ettik? General Mobile'in 4G'sinde. Evet. Snapdragon 410 itibariyle Vulkan çok fazla anlam ifade etmiyor ama Android Ney bugün üst seviye özellikle Snapdragon 820 ve muadil diyebileceğimiz Exynos 8890'lı cihazlara geldiği zaman Vulkan destekli chipset, üzerine Vulkan destekli oyun gelirse ki hatırlarsın Samsung SE lansmanında da Epic Games'de işbirliğine gittiğini açıklamıştı, evet, Samsung tarafı. Oyun tarafı gerçekten de belki ilk defa konsol seviyesinde ya da geçen jenerasyon konsollara yaklaşacak gibi görünüyor.
Evet, Snapdragon 810'da test ettiğimiz kadarıyla da cihazın daha az ısınarak aynı oyunları daha iyi bir şekilde oynatabildiğini gördük biz. Tabii ki Vulkan desteğinin programcılar tarafından benimsenip kullanılması çok önemli. Yoksa chipset destekleyebilir ama kalkıp oyun geliştiriciler eski tarz oyunlar geliştirmeye devam ederlerse pek de bir getirisini görmeyeceğiz.
Şimdi o tarafta Apple'ın Swift'i var yine makine seviyesinde. Direkt geliştirilen uygulamanın donanımsal kaynaklarla erişmesi noktasında ama Apple'ın avantajı yazılım onda, donanım onda. geliştirici artık o yazılım donanım üzerine gelişir. Dolayısıyla Android tarafında verimliliğin ne seviyede olacağını bekleyip göreceğiz. İki tane yeni uygulama var. Haberleşme uygulaması diye, mesajlaşma uygulaması diye. Bunlardan birisi Aula isimli uygulama. Bu uygulama vasıtasıyla aslında Google'un asistan hizmetini de kullanarak, arttırılmış gerçekliği ve yapay zeka hizmetlerini kullanarak mesajlaşma yapabiliyorsunuz. Hatta gelen mesaja göre asistan sizin hareketlerinizi takip ederek bir sonraki mesajın ne olması gerektiği noktasında size bir takım örnekler verebiliyor. Örneğin arkadaşın size bir yemek fotoğrafı yolladığı zaman ne kadar tatlı güzel görünen bir yemek tarzında bir takım örnekler verebiliyor. Bu yine Google'un arka tarafta asistanı geliştirmesiyle ortaya çıkan bir uygulamaydı. Ha, çok kullanılır mı bunu bekleyip göreceğiz ama çok majör yenilik sunmayan, daha ziyade otomatik cevap verme konusunda yetenekleri olan bir uygulama. Bir de Duo var. Apple'ın FaceTime'la rakip olarak çıkan tamamıyla kamera üzerinden video görüşme esasına dayalı bir uygulama. Güzel olan bir özelliği var. Karşı tarafla görüşmeye başlamadan önce ön izlemenizi görebiliyorsunuz. Karşı tarafta görüşmenizi kabul etmeden önce yine sizin ön izlemenizi görebiliyor nakmak adı verilen bir özellik kapsamında. Herhalde Android N ile birlikte ya da Android'in ilerleyen sürümlerinde FaceTime rakip olarak belki platformun içerisinde entegre olabilir.
Ya bana şey çok saçma geliyor. Hangouts var, geliştir onu böyle sun.
Onu da bir türlü geliştiremediler
sürekli
ya.
Arayüzü çok eski kaldı ya. Sürekli olarak yeni uygulama erdi yani. Çok saçma sapan bir olay. Sen eldekileri geliştir. Hangouts şimdi bir sürü insanda var, kimse kullanmıyor. Niye? Çünkü eksikleri var. Şimdi sen bu adamlara bir de yeni uygulama kurdurup onu mu denettireceksin?
Bana ne yalan söyleyeyim. Hangouts'ı ben seninle konuşurken kullanıyorum.
Evet. Yani ben de bir eşimle konuşurken kullanıyorum. Başka türlü kullanmıyorum.
Şimdi diğer taraftan mesela WhatsApp'a bakıyorsun. Uygulaması çıktı, masaüstünde kurabiliyorsun. Mac'e kurabiliyorsun. Evet. Zaten web'ten kontrol edebiliyordun. Bence de dediğin gibi Hangouts'ın ya gözden çıkartılıp bu uygulamalara yoğunlaşılması gerekiyor ya da belki de bu uygulamaların Hangouts'ın içerisinde zaten olması gerekiyor.
Ya direkt şöyle bir şey yapabilirsin. Android'in standart SMS uygulamasını çıkartırsın. Hangouts'ı oraya çakarsın ve Google'un iMessage uygulaması gibi entegre yaparsın. Dersin ki adam eğer aktifse, online'sa internetten gönder. Değilse SMS gönder. Anlatabiliyor muyum? Öyle komple bir çözümü sunarsın pakette. Oradan video yap. Bu sefer birdenbire kullanıldığını görürsün. Yoksa WhatsApp falan bu seviyeye gelmişken, WhatsApp'ta görüntülü görüşmeyi konuşacakken çok zor.
Hatta WhatsApp biter o. Facebook'un kendi Messenger uygulaması bile bayağı kabiliyetli bir uygulama. Dolayısıyla şimdi WhatsApp'a bir de görüntülü görüşme desteği gelirse ki dedikodulardan bir tanesi de oydu. İşi zor görünecek gibi görünüyor. Donanım tarafında yeni bir Nexus olmadığını ama yeni bir akıllı hoparlörün akıllı ev trendi ki çok hızlı büyüyen akımlardan bir tanesi. Kapsamında Google tarafından duyurusu yapıldı. Amazon'un Echo'su diye bir cihaz var. Amazon Echo diye. Amazon'un kendi asistanını kullanan. Onun bir benzeri gibi evinizin merkezine yerleştiriyorsunuz. Sesli komutlarla yönlendirebiliyorsunuz ve bunun bir API'yi var. Eğer geliştirici bu API'yi kullanabilirse o API'yi kullanan donanımlar da yine bu aksesuar üzerinden haberleşip akıllı ev konsepti çerçevesinde birden fazla cihazı tek bir arayüzden kontrol edebileceğiz.
Türkçe desteklemediği sürece de bizim için hiçbir anlam ifade etmeyen cihazlar.
Aynen, dediğin de haklısın. Bunun dışında tabii Google Asistan da kendi içerisinde artık daha akıllı bir hale geldi. Zaten sen ikisi bile konuşmuştun. Yine Google'un kendi geliştirdiği özel bir yapay zeka işlemcisi var. Bunun sayesinde artık Google Asistan daha hızlı çalışıyor. Yine bu konuda da bir takım vurguları oldu. Onun dışında şu anda aldığım notlara bakıyorum Mesut. Android Wear 2.0 var. Yazılım tarafında belki de en büyük gelişme akıllı saat tarafında oldu bağımsız ki zaten olması. Çok kötüydü Android Wear. Evet. Şimdi biraz daha telefondan bağımsız kendi kendine çalışabilen uygulama desteği, biraz daha kendisi nasıl uygulamaların olabileceği yöne doğru giden bir destek söz konusu bu yine.
Pilin daha hızlı bittiği bir saatle karşılaşacağız.
Aynen öyle. Yine Android Auto tarafında artık gelişimler var. Orada da yine biraz daha araç destek vermese bile bu teknolojiyi kullanabileceğin hale getirmişler. Eskiden kablo bağlama zorunluydu, artık Wi-Fi üzerinden de bunu araca bağlayabiliyorsunuz ama tabii aracın da o özelliklere sahip olması gerekiyor ki o da şu anda orta üst seviye cihazlarda karşımıza çıkan bir detay. Ama Android Auto'da güzel olan bir şey şu, Waze'i içerisine entegre etmişler, artık trafik bilgisini yine Android Auto içerisinde görüp trafik kazası varsa bunun bilgilerini alabiliyorsunuz. Yani bir takım interaksiyonlar söz konusu ama benim Android Auto destekli bir otomobilim olmadığı için şu anda benim için bir anlam ifade etmiyor.
Ben hatta şey düşündüm, şimdi Android Auto uygulamasını bir uygulama olarak sundular, Bluetooth'tan herhangi bir telefon bağlantısı kurabiliyorsan arabaya. Hani çok şükür benim arabada koymuşlar öyle bir şey. Şey düşündüm ya, 3G destekli bir tablet alıp acaba dashboard'a onu koysam ön tarafa, konsola. Güzel olur mu?
Yani küçük ve hafif bir tablet bulman lazım. Çünkü ağır bir tabletin hani
7 inç Nexus'lar var işte orada da.
Evet, gerçi 7 inç Nexus olabilir. Denenebilir esasında. Denenebilir. Ama ben şeyden korkarım. Şimdi o cam tutacağı bir şekilde bir bağlantısızlık yaparsa, düşerse falan ekranı kırılmasın vites koluna falan çarpınca.
Çok sorun olmaz ya. Güzel Çinli tablet tutucular var şimdi. AliExpress akar orada.
Şimdi Google I.O. tarafında bence esasında yılın da en dikkat çekici gelişmelerinden birisi olmaya gibi bir olay söz konusu. Chromos artık Play Store'a erişip tüm Android uygulamalarını çalıştırabilecek noktaya geliyor.
Çılgın oldu, ben diyeyim sana.
Bence de çılgın oldu çünkü bir başka haberle bunu birleştirelim. Yapılan son araştırmalara göre Amerika pazarında Chromebook'ların satışı tüm Mac satışlarını geride bırakmış. Evet, Chromebook'lar ortalama satış fiyatları daha
3'te 1 olmasına rağmen Mac'in daha yeni
ama
böyle
işte bir şey. Ama işte bu şimdi daha fazla anlam kazanacak çünkü bugün en ucuz, en dandik Chromebook'un bile sahip olduğu işlemci bugün orta üst seviye telefonun işlemcileri kafa kafaya gelecek, evet. Ya da belki biraz daha fazla performans sunabilecek düzeyde. Ki ben Google'un üst seviye piksel cihazını verdiği bilgisayarın Ultrabook'u diyebileceğim ya da üst seviye bilgisayarında ki demoyu gördüm. Hakikaten de bildiğim bütün uygulamalar Photoshop Express'inden tut oyunlarına kadar dokunmatik desteği bile sunabilen derecede çalışıyor açıkçası.
Şimdi Microsoft düşünsün. Gerçekten onu çok zor günler bekliyor. Uygun fiyatlı dizüstülerde ve tablet ikisi bir cihazlarda artık Chrome işletim sistemini görebiliriz.
Yani şu incelikli bir makine alıyorsun fansız. İçerisinde Celeron işlemci var.
Ya da Snapdragon 8'i var. Aynen. Intel'i de boş ver.
Aynen. Yani hatta MediaTek var. Evet. Tamam mı? İçerisinde 300 dolara aldığım bir makine. Chrome OS'un kendi bir takım özellikleri var. Pencere desteği var vesaire şu bu. Üzerine bir de işte canı sıkıldığı zaman Modern Combat 5'i kuruyorsun, oynuyorsun. Canı sıkıldığı zaman işte Android Play Store'da filmleri yaşayıp film izliyorsun, müzik dinliyorsun vesaire. Müthiş bir bilgisayar oldu.
Şimdi oyunlara klavye ve fare desteği eklenecek mi? Benim en çok merak ettiğim konu. Onlar eklendi ama var ya olay tamamen değişti.
Muhtemelen gelir. Zaten biraz araştırma yaptım. Pek çok Chromebook'ta değil, Bluetooth standart olarak. En kötü Gamepad, Manipad bağlarsın yine öyle oynarsın ama heyecan verici bir gelişme gibi görünüyor. İlk etapta Chromebook Pixel kullanan geliştiriciler açılacakmış. Bu daha sonra yılın sonlarına doğru genel kullanıma sunulacakmış. Geliştirici tarafında şu anda Asus Chromebook Flip, işte Chromebook Pixel ve Acer'ın Chromebook Ray 11 modellerine kurulabiliyormuş bu. Muhtemelen ilk etapta her modele vermeyecekler. Biraz daha orta üst seviyede deneyimin zenginleşmesini bekleyecekler
şimdi
gibi görünüyor.
Şimdi orada çok tanıdık bir slogan da var. İşlemci bağımsız her cihazda aynı deneyimi sunmak. Hani Windows ne diyordu?
Onu söylüyorlar aynı.
Windows 10'da. Biz çekirdeği aynı tuttuk. Telefonda da şeyde de aynı deneyim yaşayacaksın diyordu. Al burada kurduk nasıldı?
Aynen. Windows RT'de. Yani yazı yazmaya çalışıyorsun. İmleç sen bastıktan sonra falan göre öyle bir deneyim söz konusuydu ama açıkçası yapmışlar gibi görünüyor. Bu arada Google tarafından bir açıklama geldi. Yıl sonuna doğru üst seviye Chromebook'ların da piyasaya çıkacağını söylüyor ki zaten bu uygulamalar geldikten sonra i7 işlemcili, ince.
Gerek de yok gerçi. Ne yapacaksın 300 seviye Chromebook'u?
Ya isteyen herhalde istediği şekilde bilgisayar bulabilsin. Evet, giriş seviyesinden yüksek performansına kadar her işi yapacaklar gibi, her modeli çıkaracaklar gibi görünüyor. Geçen haftanın önemli gelişmelerinden birisi de Microsoft'un telefon pazarından kısmen çıkışını simgeleyen bir haberdi. Çünkü Microsoft yaptığı açıklamayla Nokia'dan gelen feature phone dediğimiz akıllı özellikleri çok fazla ön plana çıkmayan aptal telefon diyebileceğimiz o 11.0 gibi telefon bölümünü 350 milyon dolara satacağını açıkladı. Yaklaşık Facebook diyorum, Foxconn'un bir iştirakine satıldı. Yaklaşık 4500 tane çalışanın da yine o iştirake kaydırılacağı söyleniyordu.
Bu arada unutmamak lazım, hala dünyada önemli miktarda bu tip telefonlar satılıyor.
Özellikle Hindistan'da, Afrika'da ve gelişmekte olan ülkelerde bu telefonların ciddi bir pazar payı var. Yani muhtemelen Foxconn 350 milyonlardan fazlasını kazanır bu operasyonu. Öyle bir durum söz konusu gibi görünüyor. Ama şu var, bu haber çıktıktan sonra şöyle bir yanlış algı ortaya görünmeye başladı. Microsoft telefon pazarından çıkıyor mu tarzında. Microsoft şunu söylüyor, Windows 10 Mobile için geliştirme çalışmaları devam edecek. Lumia tarafına destek vereceklerini söylüyorlar.
Bu sene çok önemsemiyoruz ama geliştiririz diyorlar.
Ve kalan kaynaklarla, gerek insan kaynağıyla gerekse de yatırım kaynağıyla muhtemelen Surface Phone tarafında bir takım yatırımlar yapacaklar. Onu bekleyip görmek gerekiyor. Tabii Microsoft'un bu hamlesi de eş zamanlı olarak Nokia'da kendi markasının piyasaya geri döneceğini duyurdu. Finlandiya doğrudan kendisi geri dönüş yapmıyor. Onlar da tüm bu isim vesaire kullanım hakkını bir üçüncü parti şirkete devretmişler. Yönetim kurulunda Nokia'nın da söz hakkı var yani şimdi Finlandiyalı şirketin. Bakıldığı zaman yine Nokia markasını taşıyan Feature Phone, belki Android tabanlı akıllı telefonlar ve tabletleri de göreceğiz. Aynı bu üçlü grup daha önce Nokia markasını taşıyan N1 tableti çıkarmıştı. Yılın sonlarına doğru Nokia markasını göreceğiz. Yani eski Nokia gibi başarılı olur mu? Yani, Android tarafı bu kadar kalabalıkken kendisine yer bulur mu? Ondan
şu yapılanları anlamak mümkün değil. Microsoft'tan da gerçekten çok garip hareketler bunlar. Millet işletim sistemi bekliyor. Adam hala daha yeni telefon üretme peşinde.
Valla Microsoft'un işte...
Yani işletim sisteminde gelişme yap, tamam mı? Bir şeyler yap, bir açılım yap. Ya da en kötü eski telefonun Android yükleme seçeneği sun. Bari alanlar kurtulsun, yazıktır, günahdır.
Yani ben de aynı fikirdeyim. Sonucunda Lumia 1520'ye Android kurabilme imkanı olsa, güzel çalışabileceğini bilsen, bugün hala kötü bir telefon değil, onu söyleyebiliriz.
6.0'ı geçtim, 5.1 kursun. Kullanıcılar aradaki farkı görecekler
yani. Surface Phone'da yapacaksan bari dual boot yaptı değil mi? Yani bir tarafta Windows çalışsın, bir tarafta Android çalışsın.
Yeni bir telefona ihtiyaç var mı sence? Yani yeni telefon istemiyor ki millet. İşletim sistemi aynı işletim sistemi. Hepsi de aynı deneyim zaten.
Zaten bakıldığı zaman işte Lumia jenerasyonunda da söz verdi, her telefonu güncelleme vermedi mesela. Yani Lumia 950 XL diye telefon piyasaya çıkardı. Bir taraftan da piyasaya beta sürümleri vermeye davet işletim sistemini. Yani yeni cihazı nasıl çıkartıyorsunuz o zaman? Değil mi? Böyle tuhaf tuhaf durumlar söz konusu. İşin başındaki adam Japonya'da iPhone kullanırken yakalandı. Daha sonra ben test ediyorum dedi. 8 ay önce çıkmış iPhone'u 8 ay sonra yeni test ederken yakalanıyor falan. Öyle tuhaf değişik durumlar söz konusu açıkçası. Sony tarafında bir takım gelişmeler yaşanıyor. Sony Xperia M ve Xperia C serisi gibi modelleri ya model gamdan son vereceğini ve X serisi altında yoluna devam edeceğini söylüyor en azından Sony'ye yakın kaynaklar ve bu seri altında Xperia XA Ultra adını taşıyan ve Xperia C5'in ya da C6 diye düşündüğümüz telefon diyebileceğimiz yeni bir modelin duyurusunu yaptım. aslında C5'e de benzemiyor değil. 6 inçlik devasa bir ekran var ve özellikle kenarlardaki çerçeveler yok denilecek kadar küçük önden bakıldığı zaman. Üst taraftaki tabii büyük kameraya bağlı olarak bir kalın, çerçeve bir miktar kalın tutulmuş ama.
Yine bir simetri sıkıntısı var ama. Var,
alt ve üst arasında bir simetri sıkıntısı var ama genel olarak şöyle şu mesafeden baktığım zaman bayağı da güzel görünen bir telefon.
Çok güzel görünen bir telefon. İşte burada fiyat avantajını kullanabilmesi önemli Sony'nin. Eğer fiyat konusunda bir şeyler yapabilirse X serisini tutmaması için bir neden yok. X serisinin önündeki şu anda en büyük engel Sony'nin fiyatlandırma konusu olacak. Yani eğer düzgün fiyatlar koydukları anda X serisinde özellikle ben X performansı mesela orada değil de ortada yer alan X olayı gerçekten iyi bir fiyatta orta sınıfta şey olabilir. Yıldızı parlayan bir telefon olabilir. Çünkü Sony'nin burada yaptığı önemli bir şey var arkadaşlar. Biz ne gördük? Orta sınıf telefonda hiçbir zaman üst sınıf telefonda yer alan kamera özellikleri yer almaz.
Ya, ama,
firmalar bunu sınırlarlar. Neden? Üst seviye telefonda her şeyin üst seviye olması
belki
lazım.
Belki bir önceki yılın amiral gemisinin kamerasını yakın.
Onu da yakalarsan yine o kadar bile koymazlar. X serisinde bu böyle değil. X ilk defa süper orta seviye olarak isimlendirilen bir seviyede süper telefonlar seviyesinde kamera sunuyor.
Aynen.
Bu merak uyandıran bir konu ve X performansın ne yazık ki çerçeveleri biraz kalınlaşıyor tabii performans arttıkça ama X ve X'a'nın tasarımları çok güzel.
Çok güzel.
Aslında ele oturan telefonlar.
Dediğim gibi tabii şimdi mesela şöyle örneklendirebiliriz. Mesela üst seviye X modelleri için Sony Mobile Dünya Kongresi'nde ne duyurusu yaptı? Prediktif, öngörülebilir netleme özelliğini kameraya koyduğunu söyledi. Mesela süper hızlı çalıştığını deneyimledik orada. Ama mesela o tür özellikler bu telefonlarda yok. Ama mesela burada neye vurgu yapıyor Sony? 21.5 megapiksel bir arka kamera var ama ön kamera 16 megapiksel ve OIS destekliyor. Evet. Mesela ön kamerada biz OIS'i nerede gördük? HTC One'da. Şimdi HTC One 3000 liralık bir amiral gemi telefon. Şimdi Sony muhtemelen 1500 liralık bir telefonda bu özelliği verdiğini söyleyecek. Açıkçası öyle zannediyorum ki zaten muhtemelen ön kamera özelliğinden dolayı bence piyasada ses getirirse getirecek gibi
telefonun
görünüyor.
Pili konusunda eleştiriler vardı. 2600 mAh olabileceği öngörülmüş. Tabii yani sızıntılar bunlar ama böylesi bir telefonu 3000 mAh'den aşağısını beklemiyor insan.
Ya böylesi bir telefonu şimdi 6'nlık bir telefondan bahsettiğiniz için yani 3000 bile koysan evet, 4000 5000'i görmek gerekiyor. Donanımsal tarafta MediaTek P10 var. 3 GB RAM var. Yani Xperia C5 biraz donanımdan dolayı yazılımsal deneyim noktasında biraz hantal kalan bir cihaz ama bu muhtemelen o taraftaki eksikliği de kapatacak gibi görünüyor. Türkiye'ye gelir diye tahmin ediyorum. Ama fiyatı uygun olursa bence hani fena iş yapmaz gibi görünüyor ama fiyatı yüksek olursa ki aslında da yani 1000 lira 1500 lira seviyesi o kadar doldu ve o kadar karışık bir pazar ki yani.
Şu an çok zorlaştı telefon yani pazarı.
Bana deseler ki telefon içine girmek için sana para vereceğim. Girmeyeceğim segment muhtemelen 1000-1500 lira aralığı olur çünkü gerçekten bayağı dolu o kısım. OnePlus tarafında bir takım gelişmeler var. OnePlus 3'ün görüntüleri ortaya çıktı. Önden ve arkadan bakıldığı zaman baya tanıdık bir telefon olduğunu söyleyebilirim.
Valla HTC One'un daha yakışıklısı olmuş. Diyorsunuz ki keşke HTC One böyle olsaydı. Eğer bu adamlar bunu çıkartabilirlerse tek sıkıntı pili olacak. 3000 mAh pilden bahsediliyor ama insan da şey diyor. Ya keşke HTC hani bu tasarımı görseydi de 5.5 inç ekranda 3000 mAh'li bir HTC One'u böyle görseydi.
Yani dediğinde haklısın. Hatta OnePlus 3 ortaya çıkan görüntü itibariyle OnePlus 2'den de güzel olmuş.
Evet. Yani
bayağı güzel görünen bir telefon. Onu söyleyebiliriz. Snapdragon 820 ve 4 GB RAM var. Bir de bir Plus modelinin olacağı, bunda da 6 GB RAM kullanılabileceği söyleniyor. Bu henüz resmi olarak doğrulanmadı ama işte 5.5 inç ekran var yine bakıldığı zaman yüksek çözünürlüklü. CEO'nun bir açıklaması var OnePlus diyorsunun. OnePlus 3 modelini elinize aldığınız zaman farklı bir deneyim hissedeceksiniz diyor. Elde tutması çok konforlu ve keyifli bir cihaz olduğunu iddia ediyor.
Bir de öyleydi hatırlarsan.
Bir de
çok keyifli bir cihazı. Gerçekten. İki çok kötüydü yani. İki nasıl çıkmış tuğladan esinlenmişler herhalde o telefonu.
Aynen öyle. Bir de ben şeyi deneyimleyemediğim için üzüldüm. Sen kullanmış mıydın? Bambu kapak arka tarafta.
Bambu kapak sipariş verdik ama iptal oldu bambu kapak.
İşte iptal olunca işte kullanıldı. Evet. Sonra Amazon'da falan bir tört, AliExpress'te falan üçüncü parça
falan yaptı. Çıktı onlar da iptal ettiler.
O kötü oldu
bambu açıkçası. Bambu kapak üretmek zor bir şey ki herhalde. Bıraktılar ama isterdim yani ahşapa değmek.
Çünkü hakikaten o bence özellikle aksesuar tarafında ses getiren özelliklerden bir tanesiydi ama ne yazık ki denemek fırsatı nasip olmadı.
OnePlus'ı da şimdi şey etkileyecek geldi. Fiyat ne olacak acaba?
Yani fiyat şimdi geçim sağlığı Çin'deydim işte biliyorsun. Orada marketleri gezerken fiyatlara da biraz baktım. İşte Xiaomi Mi 5 aşağı yukarı işte 1250 liraya falan geliyor Türk parası olarak bakıyorum ki.
Hiç fena fiyat değil.
Yani hızı düşürülmüş Snapdragon 820'den bahsetmiyorum. Hızı düşürülmemiş olan versiyona sahip olan cihaz ki yaklaşık 400-410 dolar civarında yani bu telefonda en fazla o kadar olması gerekiyor ki Xiaomi Mi 5'e baktığınızda 4 yönlü hareket edebilen optik görüntü sabitleme gibi kendisine has bir takım özellikleri var. 350 dolar 400 dolar arasına girerse ses getirir yine ama 400-500 dolar arasına girerse biraz sıkıntı yaşar gibi geliyor açıkçası ama işte telefona bakıyorsun telefon gerçekten de güzel görünen bir telefon. Özellikle yanlarda çerçevelerin iyice kırpılmış, tıraşlanmış olması da bence önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Motorola tarafında iki tane telefon haberimiz var. G4 ve G4 Plus. G4 Plus özellikle önemli çünkü kamera tarafında OmniVision sensörü kullanan ve özellikle karanlıkta gece görebilen bir kamera olduğu söylenen bir sensöre sahip, o açıdan ses getiren bir cihaz oldu. Önce düz modelden başlayalım. G4 5.5 inç Full HD ekran var bakıldığı zaman ve Snapdragon 617 işlemciyi kullanıyor. Aslında teknik olarak bakıldığında bizim Canon Mobile GM5 Plus'a benzeyen bir model olduğunu söyleyebilirim, evet. Mesut. 2 GB RAM var tabii bu cihazda, onu söylemek gerekiyor.
Motorola'nın en büyük sıkıntısı işte Türkiye'de olmaması.
Olmaması. G4 Plus'ta kez daha yine benzer donanımlara sahip ama dediğimiz gibi kamera tarafında onun biraz daha fazla iddiası var. Ekran tarafı yine 5.5 inç Full HD ekran var.
G4 Plus var. Deyince tek başına LG ile karıştırabilirler. O zaman Motorola demek daha şey olabilir başta.
Evet, Motorola G4 Plus diye doğru söylüyorsun, haklısın ama Türkiye gelmeyeceği için aslında G4 Plus diye sen de çok fazla ifade etmediğin gibi. Telefonlar tip olarak fena değil. Şimdi biz tabii Moto X'in yerine gelecek yeni bir cihaz bekliyorduk. Ki ortaya çıkan iddialar şunu gösteriyor. LG G5 tarzında arka kısmı çıkartılıp yerine yeni bir donanımsal modül takabileceğin yönünde. O da Lenovo'nun TechWorld ismi bir etkinliği olacak Amerika'da. Sanırım orada duyurusunu gerçekleştirecekler.
Şey diyorlar derdi, o konuda neler düşünüyorsun? Motorola'nın aslında devam etmeyeceği Lenovo tarafında, Lenovo'nun sadece Lenovo ile devam edeceği falan konuşuluyordu bir ara.
Şirkete yakın kaynaklar onu söylüyor ama pat diye bugünden yarın o marka algısını kesmezler diye düşünüyorum. Oturtarak zaman içerisinde muhtemelen öyle bir şey yapacaklar. Çünkü zaten Lenovo Motorola'yı aldıktan sonra Lenovo'ya geçen Motorola'nın CEO'su da Google'a geri dönüş yaptı. Bu tabii operasyonu sonlandıracaklar için yavaş yavaş. Öyle zannediyorum ki Lenovo orta uzun vadede Zook markası, Lemon markası, ki Lemon markası için özel bir marka, Xiaomi'ye rakip olarak, Xiaomi'nin ucuz modelleri için ve globalde de kendi markasıyla devam edecek gibi görünüyor. Bu arada bu iki telefonda da ön tarafta bir parmak izi okuyucu var ama parmak izi okuyucu diye kullanılan o buton kısmı biraz böyle küçük bir kare şeklinde yapılmış. Ben tipini çok fazla beğenmedim. Okuyucular bilmiyorum ne düşünüyorlar. Siz de lütfen görüş ve önerilerinizi paylaşın. Zenfone tarafına bir haber var. Computex Bar yaklaşıyor. Asus'ta Mayıs ayının sonunda Zenfone 3 lansmanı yapacak.
Ama burada heyecan verici olan başka bir detay
başka
var.
Başka bir detay var çünkü Zenfone 3, yani şu anki Zenfone 3'e gelene kadar şu anki Zenfone ve Zenfone 2 ailesi Intel platformunu kullanan alternatif Qualcomm'un bazı çözümlerinin oldu ama genelde orta seviyeye hitap eden ve giriş seviyesi modellerinin olduğu ürün gamından oluşuyordu ama Zenfone 3 Snapdragon 820 kullanan metal kasayla gelen kamera tarafına rekabetçi bir paket olacak gibi
ve
görünüyor.
Asus'un tekrar Qualcomm modelimizi de Intel'in bayrağı devrettiğini gösteriyor. Artık demek ki havluyu attı Intel mobilde. Çok da fazla iddialı değiller.
Yani Intel artık zaten biliyorsun son yapılan açıklamalarda mobil taraftaki çalışmaların durduruldu ve 5G üzerinde bir takım çalışmaların yapılacağı şeklindeydi. Hatta bir haber var. Şimdi 12 bin kişi işten çıkaracaklarını açıklıyorlardı. Benim üzüldüğüm nokta şu oldu. Bu mobili falan yapacağım diye bu 12 bin kişinin büyük bir kısmı PC bölümünden olacak diye bir iddia var. Bence ana işine daha fazla konsantre olsa çünkü
ana işte de karlılık azalıyor ama.
Karlılık azalıyor ama işte Intel'in de işte TikTok'ta geriye düşmeye başladılar. Artık Muriasas'ın devam ettirmekte zorlanıyorlar vesaire.
En çok satan PC'ye bakıyorsun, artık Intel işlemci kullanma özelliği kalkacak Chromebook'lardan vesaire.
Dediğin
olay nasıl şimdi dönüyor birdenbire?
Şeyi tartışıyorlar yurt dışındakiler. Bir tarafta şimdi Muriasas'ında zorlanmaya başladığını biliyoruz zaten. Bir kısım diyor ki işin tekniği geri artık zorlanması söz konusu. Çünkü 10 nanometrenin altına inmek için artık kimyasal, yani kimyevi tarafta bir takım değişiklikler ve maddesel değişiklikler gitmen gerekiyor. Grafin gibi bir takım alternatifler konuşuldu ama bir kısmı diyor ki aslında Intel 7 nanometreye kadar inebilirdi. Ama mobil yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım diye asıl işine uzaklaşmaya başlayınca ve yatırımları başka alanlara kaydırmaya başlayınca böyle bir sonuç ortaya çıktı. Açıkçası bunu bilmiyoruz ama
yalnız Qualcomm da gelsinler gelsinler deyip arkasından güldüğü tüm firmalar gerçekten battı Qualcomm'u söyleyip de. İşte ondan dolayı PC ürünü yapmaya benzemez diye çok söyledi.
İşte belki de bundan dolayı şu anda Intel'in üst yönetimindeki pek çok yeni isim Qualcomm'dan gelmedi. belki de bundan dolayı.
Belki de o yüzden siz bir işi doğru yaptınız geri çocuklar diye.
Evet, bu da son haberimiz bu haftaki mobilitede. Önümüzdeki hafta aslında belki hafta başına özel bir mobilite çekebilir çünkü yine yurt dışı koşturmacası başlıyor.
Olabilir, ben yurt dışında olacağım, sen gelecek olacaksın hafta. Evet.
Benimki bayağı uzun olacak işte. Çin'de bir etkinlik var, sonrasında Computex var derken.
Zaten işin garibi Mayıs başlıyor, Mayıs bitiyor. İşte birkaç hafta yurt dışındayız. Haziran bir başlıyor tamam ondan sonra. Aynen. İlk Haziran ayı neredeyse full yurt
ama
dışı.
En azından şunu söyleyelim. Donanım tutkunları için Haziran ayı bizim için zengin olacak. Çünkü Computex varında yeni nesil ekran kartları AMD'den, Nvidia'dan, yeni nesil donanımlar, Intel belki yeni platform duracak.
Yine orada ben senin şekil kasaları ayrıca çekmeni istiyorum. Yani geçen sene çok keyifliydi.
Geçen sene keyifliydi ama yeteri kadar yapamadık. Yani çünkü kafamda o konsept yoktu. Bu sene onun için belki ayrı bir birden böyle fazla video yapmak.
Vlog tarzında bir şey olabilir.
Vlog tarzında bir şey güzel olabilir.
Evet.
Hatta oradan yine 4G testleri yaparız. Ki son olarak şunu söyleyeyim. Geçen sene takip edenler, sıkı takip edenler biliyor ama $20 bir yat almıştım.
O sınırsız.
Yani yanımdaki 5 tane cihazı paylaştırdım. Bir hafta boyunca arkadaşlar ev, otelde, fuar alanında, takside her yerde kullandım. $20 verdim. Ülkeden çıkarken şeye baktım. İçerisindeki yazılımı da kontrol edebiliyorsun. 120-140 GB civarında data kullanmış, yani veri temiz kullanmış. Ya, $20 işte 60 liraya sahip olduğumuz paket ve en kötü yerdeki ortalama hızım 13-14 megabit civarındaydı takside giderken.
Daha iyi olamaz. Erdi zaten bol bol canlı yayın yaptı. Bu sefer yine bekliyoruz ondan bir şeyler.
Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorum, görüş ve eleştirileriniz her zaman olduğu gibi videonun altında forumlar bölümünde forumumuzda hatta yine sosyal medyada da Donanım Haberi'nin Facebook ve Twitter hesabından bizleri ulaştırabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşçakalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.